havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de. Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Bana para lazım.
İyi akşamlar Türkiye. Bugün 7 Şubat 2022 Pazartesi 19.30 Anlat Bana'da yine karşınızdayız. Anlat Bana diyoruz ama dünyaya bakıyoruz. Çünkü herkesin derdi aynı. Bir kere enflasyon belası dünyanın başına olanca ağırlığıyla çöktü. Bizdeki durum, bizde enflasyon çıldırdı. Bizde %50, diğer ülkelerde %100 yıllık 5-10 olunca felaket tabii ki büyük diye çığlıklar yükseliyor. Enflasyonun yanı sıra enerji maliyetleri ve enerji arz güvenliği en önemli konu. Bu da açıkçası faturaları etkiliyor. İşte bizde elektrik kesintisi, doğalgaz kesintisi, gelen faturalar derken işin şekli şemali değişti. Bu arada sanayiyi unutmuyoruz. Niye? Elektrik kısıntısı, doğalgaz kesintisi kısıntısı sebebiyle üretimde %10'a varan daralma ve 8 milyar dolarları aşan bir zarar faturası. Kısacası ham maddeye erişim de dünya ülkelerini tedirgin ediyor. Tedarik zincirlerinde rahatlama yok. O yüzden IMF bile Çin'in kulağını çekmeye çalıştı ama Çin onu dinler mi? Çünkü yoksul Güney üretiyor bir kişi için bile. Covid vakası, Covid'i sıfır Covid politikasıyla yoluna devam ederken zengin kuzey önüne geçemediği vakalar ve aldığı kararlarla bambaşka bir dünyaya açılım yapıyor. Rekabetin ana noktası bu. Şimdi biz burada duracağız. Derin bir nefes alacağız. Niye? Çünkü adres Türkiye. Neden? Enflasyon çıldırdı dedik Türkiye'de. Elektrik, enerji maliyeti arttı, fiyatlar uçtu dedik. Akaryakıt fiyatları zam üzerine zam. 1 litre benzinin 1 euro olduğu ülke burası. Ve en önemlisi, bambaşka bir şehirle bugün yayına başlayacağız ama stüdyodaki konuğumuzu takdim edelim. Avukat Doğan
Subaşı.
Siz siyasetin yabancısı değilsiniz değil mi?
Evet değilim. Kamuoyu beni daha çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevimden dolayı tanıyor. Ama ben bugün burada
Ülke Politikaları Vakfı'nın
yönetim kurulu başkanı olarak yer alıyorum.
Peki sivil toplumu temsil ediyorsunuz değil mi?
Yani çok iddialı olmaz mı sivil toplumu temsil ediyorum
iddialı
demek?
İddialı olun biraz. Çünkü
en azından vakfımı temsil ediyorum o kesin.
Güzel. Sivil toplumun gücüne inanan biri olarak Ülke Politikaları Vakfı'nın günlük kısır tartışmalar yerine Cumhuriyet'in 100. yılını tamamladığı bir dönemde bir sonraki 100. yılı konuşmasını çok değerli bulduğum için sizi bugün konuk ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Çok
sağ ama olun. Sizden izin isteyeceğim. Çünkü bir başka konuğumuz daha var ama biz önce siyaset diyoruz. Gelin siyaset gündemine bakalım, sonra Isparta'ya doğru yolculuğa çıkalım.
Siyaset gündemi. Elektrik kesintisi kriziyle mücadele eden Isparta'da vali geçici olarak görevden alındı. Ömer Seymenoğlu'nun görevden alınmasına gerekçe olarak koronavirüse yakalanması gösterildi. Seymenoğlu'nun yerine merkez valisi Osman Kaymak atandı. Siyaset CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuken yeniden aday olup olamayacağını tartışıyor. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 3. dönem adaylığına itirazımız yok değerlendirmesini yapmıştı. Tartışmaya MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. İki isim de adaylık konusunda bir engelin olmadığını dile getirdiler. Bahçeli ayrıca, tartışma sürerse üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirir, yasal düzenlemenin yapılması için çalışırız sözleriyle anayasa değişikliği teklifi mi verilecek sorusuna neden oldu. Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu ileri sürüldü. İddiayı İYİ Partili Koray Aydın gündeme getirdi. Çiller avukatı aracılığıyla iddialara yanıt verdi. Gizli bir gündemle siyasi parti kuracağıma dair yaratılmak istenilen algının gerçekte hiçbir ilgisi yoktur ifadelerine yer verdi. 2023'te 100 yıllık hesaplaşma olacak. Bu sözler AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ına ait. Büyükak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istediği sırada seçimleri işaret ederken bu ifadeleri kullandı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Büyükak'ın sözlerinin çarpıtıldığını ve hakaret edenlerin de hukuk önünde cevap vereceklerini söyledi.
Siyaset gündemi.
Biz siyasetin bize gönderdiği hesaplaşmayı değil, 100 yıl sonraki refahı yakalamanın yollarını arıyoruz. Çünkü insan kaynağı havuzumuz güzel ama gelin bir yolculuğa çıkalım. Adres Isparta dedim. Sadece Isparta değil, Burdur, Isparta, Denizli. Bir dağıtım şirketi. 2008 sonrası başlayan yolculuk. 2013'te kurulan bir dağıtım şirketi ve 5 gündür elektrik alamayan bir kent Isparta. Hala ilçelere, köylere elektriğin gitmediğini biliyoruz. Çünkü teller yer altına alınmadı. Elektrik iletim AŞ çalışamadı. Peki çalışamadı da ne oldu? Mağdur olan insanlar, yani kar, kış, çok soğuk var. Bu soğukta Isparta halkı ne yaptı? Buna bakacağız. Yani Isparta dondu, Kırat dondu ama tazminat hakkı da ister istemez doğdu. İşte bu soruya yanıt arayacağız. Kim var karşımızda? Abdullah Koç, TİKOTER'in Enerji Komisyonu Başkanı. Abdullah Bey.
Merhabalar Meryem Hanım.
İyi misiniz?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
İyiyiz. Isparta'yı düşünüyoruz. Soğukta donan, çok üşüyen insanlar, hastalar, yaşlılar, hala elektrik alamadığını bildiğimiz köyler, beldeler, ilçeler. Ne dersiniz? Nedir son durum? Elinizde bilgi var mı?
Maalesef. Öncelikle bir düzeltme yapmak istiyorum. Ben TÜKONFET Enerji Komisyonu Başkanıyım ben.
Evet.
TÜKONFET Başkanı değil, düzeltmek istedim onu. Isparta'da
Evet, ben böyle mi dedim? Hemen açılım getirelim.
Evet, Tüketici Konfederasyonu Merkezi Enerji Komisyonu Başkanlığı'nı yürütmekteyim şu anda. Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu düşünüyoruz. Tüketici tarafında faaliyet gösteren. Az önce beyefendiye sordunuz, tabii biz bu konuda çok iddialıyız. Tüketicinin 21 dağıtım bölgesinde özellikle kendi komisyonum olarak tüketicinin her tarife grubundan, tüketicinin her türlü sorununa cevap vereceğimizi buradan beyan edebiliyoruz. O konuda gurur duyuyoruz. Çok da güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Bütün TÜKONFET ailesi olarak. Şimdi Isparta'da malumunuz 9 saat aralıksız bir kar yağışı gerçekleşti Elia Hanım. Dolayısıyla evet, felç eden bir durum oluştu. Bununla beraber tabii ki dağıtım sistemine ait olan elektrik hatlarının yıkılması, devrilmesinden dolayı çok ciddi manada yaklaşık 5 günü bulan bir elektrik kesintisi oldu. Dün kamu tarafında, daha doğrusu Isparta Belediyesi'nden yapılan bir açıklama vardı. Bir iki tane mahalle kaldı. O mahallelere, o semtlerin de elektriklerini verirsek sorunumuz kalmıyor diye bir açıklama gelmişti. Ama hala duyuyoruz aslında bazı köylerde vesaire yerlerde elektrik kesintisinin olduğundan bahsediyorlar. Tabii geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Orada bu faaliyetlerin de tekrar ayağa kalkması için çalışan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Kolay bir durum değil. Çok ciddi mağduriyet var malumunuz. Sadece mesken tarafında olduğu gibi bir algı düşünülüyor ama bunun ticaret ailesi var, iş yerleri var, üretim yapan insanlar var. Çok ciddi bir mağduriyet var Melih Hanım.
Şimdi 3 tane il: Denizli, Burdur, Isparta. Kar yağdı, böyle oldu diyoruz. 1.8 milyon hane var ve vatandaş dondu. Ne yapacak şimdi vatandaş? Hakkını nasıl arayacak? Ticarethaneler nasıl arayacak? Tazminat hakkı doğdu mu? Ben onu öğrenmek istiyorum.
Tabii ki. Öncelikle elektrik piyasası tüketici hizmetler yönetmeliği var malumunuz. Bir de hizmet kalitesi yönetmeliğimiz var. Hizmet kalitesi yönetmeliğine göre dağıtım firması, yani ilgili bölgedeki dağıtım hizmetlerini yürüten firmanın arzı güvenilir, sürekli ve en temiz haliyle tüketiciye ulaştırmak gibi yükümlülüğü var malumunuz. Eğer bu yükümlülükte bir kesinti olursa, ki bu kesinti de ilgili yönetmeliğin 18. maddesiyle belli standartlara oturtulmuş, dağıtım şirketi bununla alakalı tüketiciye tazminat ödemek zorunda. Ancak ilgili yönetmelikte belli saatler üzeri, yani meskende 8 saat üzeri, işte ticaret alanında daha farklı, bir de kurulu güçlere göre değişkenlik arz ediyor bu. Oradaki tazminat bedelleri ne tüketiciyi mutlu eder ne de ticarethane tarifesinde olan diğer insanları mutlu edecek seviyede değil. Şimdi ağır bir dönem geçirdi Isparta. Burada hizmet kalitesi yönetmeliği gereği verilen tazminattan ziyade bu insanların 5 gün boyunca enerjiye ulaşamama durumu var. Bundan dolayı hastanın başına neler geldi bilmiyoruz. Bu insanlar birçok mağduriyet yaşadılar. Ticarethane tarifesinde olan tacir insanların ticaretleri bozuldu vesaire vesaire. Neler yapabilirler? Dağıtım şirketinin hizmet kalitesi yönetmeliği gereği bize vereceği tazminattan ziyade, cihazları bozulduysa Melih Hanım, herhangi bir ticaretlerine zarar geldiyse bununla alakalı tespitleri, tutanakları yaptırıp ilgili dağıtım şirketine başvuruda bulunmaları gerekmekte. Yani 10 gün içerisinde dağıtım şirketine başvuru hakkı var.
Şimdi altını bir kere çizelim. Vatandaş eğer evindeki elektronik ve elektrik içeren malzemelerinde arıza varsa 10 gün içinde ilgili dağıtım şirketine müracaat edecek, öyle mi?
Evet, aslında bu çok standart bir uygulama. Hı-hı. Hani malumunuz bazen voltaj alınması oldu falan deriz, cihazlarımız yandı diye söyleriz. Bu durumda da aslında genel bir uygulama. Bu 10 gün içerisinde ilgili dağıtım şirketine tespit için başvuruda bulunursunuz. Dağıtım şirketi gelir, o noktada tespitlerini yapar. Bunun uygun olup olmadığını size bildirimde bulunur. Sonrasında siz mahkeme hakkınızı ararsınız ya da işte dağıtım şirketinin inisiyatifinde kalmıştır vesaire vesaire. Dağıtım şirketi bu durumları kayda almak zorunda. Fakat Isparta'da durum çok farklı. Yani düşünün şöyle, bir mesken tarifesinde olan tüketicinin 8 saatten dolayı elektrik kesintisi karşılığında alacağı tazminat parasının 60 lira olduğunu düşünün lütfen. 60 TL 5 gün. Yani bu çok rasyonel, çok böyle ikna edici, çok mutlu edici bir rakam değil. Doğru mu?
Doğru.
Evet. Şimdi tüketicinin buradaki mağduriyeti cihazları yanmıştır ya da hastası vardır, başına bir şey gelmiştir vesaire vesaire. Bununla alakalı bence Türkiye'de hani her zaman olan şey değil ama tüketici hakkını arayabilir seviyede olması için bu tarz durumlar belki de hayra vesile olacaktır diye düşünüyorum.
Anlıyorum ben sizi. Tüketicinin 8 saatlik kısıntı mağduriyeti dışında hiçbir hakkı talep edebilme şansı yok diyorsunuz. Sadece cihazı bozulursa 10 gün içinde ilgili dağıtım şirketine gidecek. Ancak 5 gün soğukta kalan, hastalanan, zorluk çekenlerin hiç mi tazminat hakkı olmaz? Kara kışta yolda kalanlar işte örnek gösterilemez mi?
Tabii ki. Tabii ki çok haklısınız. Öncelikle düşünün, meskeni bir araç unutalım Melih Hanım. Ticarethane olan bir iş yeri düşünün. Bir kasap düşünün ya da işte bir market düşünün. Ne kadar ürünü varsa etlerinin bozulduğunu düşünün. Tabii hava soğuk diyeceksiniz şu anda ama birçok ürün bozulabilir, birçok ürüne zarar gelir. Hiçbir şey olmasa bile adam satış yapamayacak. Bir şekilde ticareti bozulmuş olacak. Zaten ekonomik anlamda sıkıntı yaşıyor insanlar. Bir de üstüne üstlük böyle bir şey olduğunda takdir edersiniz ki bu insanların en asgari seviyede bir tazminat hakkı olması gerekiyor. Bunun için malum EPDK'nın hizmet kalitesi yönetmeliğinde geçen kısmı, yani madde 18'in bize verdiği, lütfettiği şeyleri size söyledim. Bunun dışında tüketici tespitler yaptırmalı, tutanaklar tutturmalı, zararını bir şekilde tazmin edecek o belgeleri oluşturmalı Melih Hanım.
Siz burada tüketiciye nasıl hizmet vereceksiniz?
21 dağıtım bölgesinde, özellikle Isparta'da ve 21 dağıtım bölgesinde Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde hangi tarif eden tüketici olursa olsun Tüketici Konfederasyonu merkezine herhangi bir, ya şu anda konumuz enerji olduğu için enerjiyi söylüyorum. Ama herhangi bir konuda başvuruda bulunabilir. Hemen hemen her dalda hizmet verecek uzmanlarımız şu anda vatandaşlarımıza hizmet vermekle ilgili her türlü kapıyı açmış durumda. Özellikle Isparta için söylüyorum. Tüketici dağıtım şirketiyle ilgili yaşadığı sorunlar varsa, tazmine esas durumlar, mutlaka bize başvursunlar. Biz konunun takipçisi olmaya söz veriyoruz Melih Hanım.
Biz de size teşekkür ediyoruz. Tüketici Dernekleri Konfederasyonu. Ben ne dedim TÜKODER deyince? TÜKENDER. Yanlış TÜKODER mı? TÜKODER mi dedim ben? Çünkü siz koskoca çatı örgütüsünüz demeyelim. Oradaki neye gidince başka bir şey oluyor. Onun için açılımını söylemiş olduk. Sağ olun diyoruz. Kolay gelsin. Takip edeceğim ben sizi. Vatandaşa ne kadar hizmet verdiğinize bakacağım.
Teşekkür ederim. Mutlaka takip edin. Biz de istifade edeceğiz sizden.
Olur. Sağ olun. Ama duralım. Şu ekonomi gündemine, Isparta böyle ama bir göz atalım, sonra ülkenin geleceğini ilgilendiren yolculuğa birlikte çıkalım.
Ekonomi gündemi. Sanayide doğalgaz kısıntısı yarın sona eriyor. BOTAŞ, sanayi tesislerine uygulanan kısıntının yarın saat 08 itibariyle sonlandırılacağını bildirdi. BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, sanayicilere bu süreçte gösterdikleri anlayış ve işbirliği için teşekkür edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BOTAŞ'a yüklü miktarda dolar satışı yaptı. Merkez BOTAŞ'a 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı gerçekleştirdi. Böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2014 Aralık ayından bu yana tutulan veride, BOTAŞ'a bugüne kadarki en yüksek aylık döviz satışını gerçekleştirmiş oldu. 2021'in tamamında BOTAŞ'a döviz satışı 6 milyar 111 milyon dolar olmuştu. Memursen, Ocak ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre Ocak'ta 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3809 lira, yoksulluk sınırı ise 10.939 lira olarak gerçekleşti. Ocak'ta aylık olarak gıda fiyatları %7,51 artış gösterirken, gıda maddelerinde ise en çok artış yaşanan ürün %54,95 artışla patlıcan oldu. Fiyatı en çok düşen ürün ise %35,77 ile muz. Türkiye son günlerde elektrik faturalarını konuşuyor. Bazı vatandaşlar sosyal medyada faturalarını paylaşarak tepkilerini dile getirirken, bazı şehirlerde de vatandaşlar sokaklara çıkarak elektrik zamlarını protesto etti. Konuyla ilgili bir paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda faturaların hafife alınamayacak durumda olduğunu söyledi, elektrik faturaları çok yüklü, hepimiz için öyle, dedi. Ekonomi gündemi.
Ekonomi deyince duracağız. Ekonomi sayılar ve rakamlar yığını değil ki. Ekonomi hayatın kendisi. Aslında altyapıyı belirliyor. Üst yapı dediğimiz siyaset de ekonominden aldığı rüzgarla şekilleniyor. Konuğumuz avukat Doğan Subaşı, Ülke Politikaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Haberleri dinlediniz. Ne diyorsunuz? Isparta ile başlayalım mı?
Isparta ile başlayalım. Şimdi Isparta'da tabii bir ülkenin başına her türlü deprem, sel felaketi, kar felaketi, bütün bunlar gelebilir. Zaten bunlarla mücadele etmek için toplumlar örgütlenirler. Devlet örgütlenmesi de bunun için vardır. Dolayısıyla tabii ki vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diliyorum. Orada bizi duyan, dinleyen varsa şu anda. Fakat bu olayda devletin, kamunun gösterdiği reaksiyona baktığımda çok olumlu bir tablo görmüyorum. Medyanın bu işe ilgisine çok şey buluyorum, kötü buluyorum. Sputnik'i tabii hariç tutmak lazım RSFM'e. Haber bile olmuyor bildiğim kadarıyla, izleyebildiğim kadarıyla.
Oldu, 4 gün olmadı ama ondan sonra oldu.
Olmak zorunda kaldı. Hiç bakan falan da gitmedi. Kar yağdığında biliyorsunuz buraya bakan bakan gelmişti.
Üç gün gittikten sonra geldi bakan evet. da.
Dolayısıyla çok yani tabii bu bir sonuç. Yani şu anki sonuca bakarak bir takım reaksiyonlar olumlu. Oradaki mağduriyeti gidermek için bir takım çalışmalar yapılabilir ama bir de bunun geçmişi var. Yani bu bir günde olmuş bir şey değildir böyle bir şey. Ben Türkiye tarihinde daha önce hatırlamıyorum böyle bir kar felaketi nedeniyle bir elektrik kesintisi bu kadar uzun süreli, bu kadar büyük çaplı.
Ya İstanbul'da olsaydı?
Tabii yani çok önemli bir soru sordunuz. İstanbul'da olsaydı ne olacaktı? Şehrin üçte birinin, üçte ikisinin elektrik almadığını düşünün. Yani milyonlarca insan ve bu elektrik kesintisi hani televizyonu izleyemiyoruz, cep telefonlarını şarj edemiyoruz meselesi de değil bu. Hani o işin en hafif mağduriyet kısmı. Şimdi hastalar var, elektrikli aletlerle yaşayan insanlar var, onlardan yararlanması gerekenler var. Orada sağlık sorunları olanlar var. Bütün bunlar ne yapacak? O şekilde ısınanlar var.
Nasıl yönetilmeliydi süreç sizce? Nasıl yönetilebilir? Siz çünkü bir vakfın başkanısınız, sivil toplumcu dedim ama politikayla da ilgilisiniz en azından öyle diyorum. Yanlış demiyorum değil mi?
Demiyorsunuz.
Ha, ya nasıl yönetilebilirdi?
Yani tabii burada daha öncesindeki hazırlık bir kere çok güçlü olmalıydı. Dağıtım şirketleri özelleştirme sırasında önlerindeki şartnameye uyuyorlar mı? Onlardan bir yatırım istendiyse bu yatırımı karşılıyorlar mı? Şimdi dün Gökhan Zeybek İstanbul milletvekilimiz elektrik dağıtım şirketlerinin elektriği kaça aldığını ve kaça satıldığını gösteren bir tweet attı. O tweet'e göre elektrik üretim anonim şirketinden yani kamu kuruluşundan dağıtım şirketlerine 1 kilovata elektrik 32 kuruşa gidiyor. Elektrik üretim AŞ'den dağıtım şirketlerine şirketlerinden vatandaşa 1.37'ye gidiyor. Yani 32 kuruşa alıyorlar 1.37'ye vatandaşa satıyorlar. Çok büyük bir kar aslında elde ediyorlar. Bu kar sadece kar olarak mı kalıyor? Bunun bir kısmı yatırıma dönüşüyor mu? Bütün bunlara bakmak lazım. İnşallah burada sadece işte kar yağdı, elektrik kesildi boyutuyla kalmaz bu iş. Özellikle meslek odaları ya da ilgili üniversitelerin birimleri, fakülteler bu işin bir elektrikteki özelleştirme, dağıtımın özelleştirmesi konusunu bir masaya yatırırlar. Burada hani ne yapıldı, ne yapılmadı bugüne kadar, bu faydalı mı oldu, zararlı mı oldu? Bunun bir tartışması açılır. Çünkü bu sadece Isparta'da başımıza gelmiş bir şey değil. Başka yerlerde de başımıza gelebilir. Dediğiniz gibi İstanbul'da gelebilir. Tabii ki oraya mutlaka bir destek gitmesi gerekirdi. Özellikle acil durumda olanlar için. Ben tabii fotoğrafa yakından bakmadım. Şu anda ne yapılıyor? Diyelim hastanelere elektrik veriliyor mu? Ya da işte elektriğe ihtiyaç duyan acil hastalar diyelim onlar bir yerde toplandı da onlara elektrik sağlandı ve onun üzerinden bir işte bir makineye şuna buna bağlanıyorsa önlem alın, bunların çok acil yapılması lazım. Ama onun dışında bir an önce dağıtım hatlarını onarıp elektriği vermek dışında hiçbir çözüm
görünmüyor. Şimdi dağıtım hatları değil, elektriğe baktığımızda elektrik üretim AŞ, elektrik iletim AŞ ve elektrik dağıtım AŞ adı altında dikey olarak örgütlenen bir modelleme vardı. Dağıtımı sonucu özelleştirdik, iletim karlı bir alan olmadığı için özelleştirme kapsamında yatırım yapılmıyor. Temel sorun yatırım, dağıtım şirketi ile iletim AŞ arasındaki süreç yönetimine bakmamız lazım. Artı EPDK'nın ve Enerji Bakanlığı'nın süreç yönetimiyle ilgili tavrı önemli. Burayı geçelim.
Evet.
Niye geçelim? Konu bambaşka bir boyutlara gidecek.
Tabii.
Ama kar yağdı böyle oldu yok. Her yere kar yağıyor. Karların altında her yer. Hiç kimse de donmuyor. Demek ki bizim bu işi yönetme becerimiz konusunda problemimiz var.
Evet.
Yönetişimsizlik Türkiye'yi çok zora sokuyor. Enerji böyle ama siz enerjinizi nelere harcıyorsunuz diye soracağım. Çünkü Ülke Politikaları Vakfı ne zaman kuruldu?
Ülke Politikaları Vakfı 2001'de kuruldu. Ankara'da kuruldu. Kurucu Başkanı Zekeriya Temizel, kamuoyu onu tanıyor.
Aa, bir saniye burada araya girerim. Zekeriya Bey 2001'de bakanlıktan
hemen
sonra gibi. Çünkü servet vergisi alınsın dediği için kamuoyu ayağa kalkmıştı. Geçen Davos zirvesi vardı ve Davos'ta 12 dijital baron bizden servet alın diye bağırıyordu.
Servet vergisi alın.
Evet, çünkü eğer almazsanız kapitalizm gidiyor diyordu. Kulaklarını çınlatalım Zekeriya Bey'in.
Evet, işte bazı isimler çok sonra anlaşılabiliyor. Hatta bazen hiç anlaşılmayabiliyor. Zekeriya Temizel herhalde öyle isimlerden biri. 20 Peki. yıl sonra anlaşılabilmiş belki.
Sonra kim? Başka?
Sonra Ankara'da bir takım etkinlikler düzenliyor vakıf. Daha sonra İstanbul'a taşınıyor. 2010'lu yıllarda İstanbul'a taşınıyor. İstanbul'da vakıf daha çok Murtaza Çelikel liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Rahmetli Murtaza Çelikel.
Rahmetli analım çok yakın ahbabımızdı ve iyi bir entelektüeldi.
Evet. Pandemi döneminde biraz çalışmalarına temposu düştü, öyle diyelim. Daha çok paneller yapmış vakıf. 2021 Haziran ayında ben yönetim kuruluna seçildim. Yeni bir yönetim seçildi. Ben de yönetim kurulu başkanı oldum. Biz sonraki iki ay, Haziran sonundan sonraki iki ay, yani Temmuz ve Ağustos'ta bir yandan ziyaretlerle, bir tür protokol ziyaretleri, kendimizi tekrar tanıttık. Ama bir yandan da kendi içimizde yönetim kurulunda uzun tartışmalar yaptık. Biz tamam seçildik, 3 yıl çalışacağız ama ne yapmalıyız? Nerelere odaklanmalıyız diye. Aslında kongre öncesi bunların bir kısmını yapmıştık. Daha detaylandırmaya çalıştık Temmuz ve Ağustos ayında. Ve dedik ki biz 2021-2024 arası yönetimiz, 3 yıllık bir seçim bu. Görevde kalacağız. Bu 3 yılın tam ortasında 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılı olmuş olacak. O halde dedik bu tam da bize düşen bir görev. Vakfımızın amaçlarına uygun bir görev. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yönelik politikalar üretilmesi için bir zemin olalım. Kendimizi 2. yüzyıla odaklayalım. Yani soyut bir ülke politikaları düşünmeyelim. Onu daha somutlaştıralım. 1. yüzyılın muhasebesi 1923-2023 arası 100 yıllık dönemin bir muhasebesi olsun ve önümüzdeki yüzyıla ilişkinde bir takım öngörü ve temenniler, dilekler olsun. Tabii 100 yıllık bir öngörü yapamazsınız ama 10 yıllık, 15, 20 yıllık bir öngörü yapabilirsiniz. Ondan sonrası
niye yapamayalım? Türkiye'nin temel sorunu bu. 100 yılı planlamazsanız bu rekabette, bu küresel dünyada şuradan şuraya gidemezsiniz. Niye yapamayalım?
Plandan ziyade hani dilek, temenni biraz daha nasıl söyleyeyim? Çünkü plan biraz daha detaylı bir şey. Ama diyelim 100 yılın sonunda Türkiye bir uzay ülkesi olacaktır. Uzayda sözü geçen bir ülke olacaktır diye bir hedef koyarsınız ama bu daha çok bir temenni boyutunda, onun bugünkü ayaklarını kurarsanız ancak o temenni olmaktan çıkar.
Ay Doğan Bey, sizi dinlerken birden araya girme zorunluluğunda hissediyorum tabii, kendimi. Tabii. Biz 2024'te uzaya gidiyoruz, Mars'a gitmek istiyorum diyen bir Maliye Bakanımız var.
Sert
siz
iniş,
bana
evet. Sert iniş yapacak biliyorsunuz.
Evet, araya girdim öyle.
Estağfurullah. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şeye karar verdik. Dedi ki 4 başlık seçelim. Bu 4 başlıkta forumlar dizisi yapalım bu yıl. Bu yıl bunu yapacağız. 4 başlıktan bir tanesi devlet ve siyaset konusu oldu. Ve bunu uyguladık, anlatacağım birazdan. Biz burada devletin anayasası, vatandaşın hakları, devletin organizasyonu, bir idari yapı, bürokratik yapı olarak devletin gelişimi, İşte bakanlıklar ne zaman ortaya çıktı, valilik örgütlenmesi nasıl ortaya çıktı, bu bütün şehir yasası, merkez, yerel idareler arasındaki ilişkiler gibi konulara baktık. Siyasi partilere baktık. Türkiye'de siyasi partiler kurumlaşmış değil, birçoğu kuruluyor, tekrar kapanıyor. Lider odaklı, parti içi demokrasi zayıf. Aslında Türk demokrasisinin gelişebilmesi için kurumsal ve iyi işleyen partilerin de olması lazım. Buna benzer konulara baktık. Devlet ve siyaset başlığı altında 23 Ekim 2021'de bir cumartesi günü Cevahir Otel'de Şişli'de sabahtan akşama kadar süren bir forum yaptık. Çok değerli isimler katıldı. Onlara yine değineceğim. İkinci başlık olarak ekonomiyi seçtik. Türkiye ekonomisi birinci yüzyıl neleri başardı, ikinci yüzyıl neleri başarmalıdır, yapmalıdır. Birinci yüzyılda nereler eksik kaldı, nereler yanlış oldu, bütün bunları muhasebesini yapacak bir platform. Ve ikinci yüzyıla işte bütün bunları düzelteceğimiz ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki asıl hedeflere varmamızı sağlayacak ne gibi politikalar oluşturmamız lazım? İkinci forumun başlığı bu. Üçüncü forumun başlığı, 3-4 ay sonra onu da devreye alacağız. Dış politika ve güvenlik. Dış politika ve güvenlik alanında Türkiye birinci yüzyıl ne yaptı, ikinci yüzyıl ne yapmalı? Bunu iki boyutta düşündük. Bir, ikili ilişkiler anlamında Türk-Amerikan ilişkileri, Türk-Rus ilişkileri, Türkiye-Orta Doğu-Avrupa Birliği ilişkileri gibi.
Çin ilişkisi
Çin
yok mu?
Çin ilişkileri gibi.
Yani ikili, bunu hiç atlamamak
tabii,
lazım.
Tabii tabii, ikili ilişkiler boyutu. Bir de konu bazlı, dünya güvenlik mimarisi ve onun içinde Türkiye, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye, Karadeniz'deki gelişmeler ve Türkiye gibi konu bazlı, hani iki alanda dış politikayı masaya yatıracağız. Dış politika ve güvenlik dedik. Güvenlik alanında da bakmamız gereken konular var. Silahlı kuvvetlerin yapısındaki değişimler geçmişten bugüne, silah sanayindeki ülkedeki gelişmeler, Türkiye'nin Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslardaki güvenlik sorunları ve onun Türkiye'nin istikrarı ile ilgili, ekonomisi ile ilgili etkileri gibi, bunları da masaya yatıracağız üçüncü forumumuzda. Dördüncü forumumuzda topluma ele alacağız. Türkiye toplumunun nasıl bir sosyolojik değişim geçirdiği. Yani işte evlenme yaşı düşüktü, yükseliyor. Efendim boşanmalar arttı, azaldı. Ya da işte eskiden misafir odalarımız vardı mesela, bu kalktı. Tuvaletlerin yapısı değişti. Kimisinin dışarıda tuvaletleri vardı. Onlar ev içine girdi. Ev içinde olanlar daha değişti. Klozete dönüştü. Efendime söyleyeyim, buna benzer sosyolojik değişimler, ki bunun bir takım sosyal siyasal sonuçları da var. Aslında onların üzerinden topluma bakmak. Yine toplum başlığı altında yargıyı ele alacağız. Türkiye'de adalet. Yine toplum başlığı altında eğitimi ele alacağız. Eğitimde neredeyiz? Ve yine toplum başlığı altında kentleşmeyi ele alacağız. Biz kentleşmede nereye vardık? Cumhuriyet nasıl bir kentleşme öngörüyordu yola çıkarken? 100 yıl sonra kentleşmede neredeyiz? Ben tabii bunun bir parçasıyım aslında şimdiki siyasi görevim nedeniyle. 20 milyonluk bir İstanbul tasavvur ediyor muyduk? İşte Kanal İstanbul'u yapılacak, bunun 25-30 milyonun İstanbul'u götüreceğini düşünüyoruz. Bütün bunları tartışacağımız bir dördüncü forum olacak. Biz demin dediğim gibi devlet ve siyaset kısmını bu dört forumdan
şimdi
ilkine...
Şimdi araya gireceğim.
Tabii.
Bir kere sizi dinlerken ele aldığınız ve başlıklar halinde anlattığınız tüm forumların Türkiye için çok elzem, çok hassas ve önemli olduğunu görüyorum. Bir kere Türkiye boş, gündelik günlük hiçbir veriye ve bilgiye dayanmayan tartışmalar yapmaktan bıkmadı. Bir de kutuplaşmaktan bıkmıyor. Şimdi siz sosyal demokratların kurduğu bir vakıfsınız. Ama ben bu tip vakıfların siyaset üstü olması gerektiğine inanırım. Tabii. Yani AK Partili yok mu sizde? İYİ Partili yok mu? MHP'li yok mu? Merak ettim. Kim var sizde başka?
Evet. Yönetim kurulunda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan ben varım. Bir iki arkadaş daha var. İYİ Parti'den bir arkadaşımız var. Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı. Sayın Mustafa Yazıcı. Bilgin Akbal var. Gelecek Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi. Ama biz şöyle bir yoldan yürümedik. Yani yönetimi oluştururken bütün partilerden insanlar olsun da bir temsil şeyi olsun, topluma da bir mesaj versin. İnanın buna dahi girmedik. Kişilerin kendi birikimlerini, kendi deneyimlerini, mesleki yetkinliklerini esas aldık. Olaylara yaklaşım biçimini. Yönetimi oluştururken bunu esas aldık. Belki benim sosyal çevremde ya da bizim vakfın sosyal çevresinde olmadığı için bir AK Partili ya da bir MHP'li yer almadı. Ama bu nitelikte biri AK Partili de MHP'li de olsa yer alabilir. Yani bizim buradaki amacımız belli bir siyasal görüşü topluma empoze etmekten ziyade Türkiye'nin ikinci yüzyılını ışık tutacak politikaların üretilmesinde sağlıklı bir tartışma zemini oluşturmak. Çünkü televizyonlardaki tartışma programları izliyorsunuz. Son derece popüler, sabun köpüğü konular büyük ölçüde ya da o boyutlarıyla ele alınıyor. Ve izledikten sonra aklınızda hiçbir şey kalmıyor. Sadece duygusal olarak biraz işte gerilmiş oluyorsunuz. Halbuki Türkiye'nin bu tip platformlara ihtiyacı var, bu tip tartışmalara ihtiyacı var. Hiç kimsenin düşüncesi bir başkasından daha az değerli, daha çok değerli değil. Biz de vakıf olarak böyle bir zemin olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz.
Çok iyi. Bu zemin iyi bir zemin. Biz işin tabii ekonomik boyutuyla alakalıyız. Ekonomik foruma gireceğiz ama devlet ve siyaset ilişkisine ilişkin bir iki tane sorum olacak. Biraz izin verin bana. Gelin sosyal medyaya birlikte göz atalım, sonra sohbete devam edelim.
Sosyal medya gündemi. Isparta kışın ortasında günlerdir elektriksiz kaldı. Kesinti ısınma sorununu da beraberinde getirdi. Doğalgazla ısınan pek çok kişi sobası olan tanıdıklarına gitmek zorunda kaldı. Gidemeyenlerse tüpte kaynattıkları suyun buharıyla ısınmaya çalıştı. Konu sosyal medyanın gündeminde. Murat Ağarel. Antalya, Isparta, Burdur illerindeki elektrik dağıtım işlerini yapan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ 2013 yılında özelleştirildi. Özelleştirme sonucunda Cengiz Holding ve Colin İnşaat aldı. Günlerdir Isparta'ya elektrik verilemiyor. Nihat Sırdar. Bir bakanlık Isparta ile ilgilenecek mi acaba? Yoksa karşısında MOBESA kamerası olan balıkçı mı arıyorlar acaba? Yekta Kopan. Haber yok, elektrik verildi diyen bir yetkili, hala kesik diyen halk var. Bilgi yok, kablolar direklerle geliyormuş, rüzgar direklere devirmiş diyen var. Dağıtımdaki bu eski usulün sorumluluğunu üstlenen yok. Yardım var mı? Sanki haritada Isparta yok. Cidden anlamadım.
Sosyal medya gündemi.
Biz Doğan Subaşı ile Ülke Politikaları Vakfı'nın yolculuğunu sürdürüyoruz. Sohbete devam ediyoruz. Sosyal medya çok renkli değil mi? Kullanıyor musunuz?
Kullanıyorum, evet, kullanıyorum.
Ne diyorsunuz sosyal medyada?
Çok haritada
Isparta
var.
Yok mu?
Şimdi sosyal medyada tabii bazı sakıncaları var. Yalan, iftira gibi, ama bu işin özünü değiştirmemeli. Sosyal medya insanların kendi sesini duyurması, düşüncelerini paylaşması bakımından bence çok faydalı. Çünkü sosyal medyayı sanki böyle kötü bir şeymiş gibi de sunan bir dil gelişmeye başladı farkındaysanız. Özellikle devlet katında böyle bir şey gelişmeye başladı. Onu çok doğru bulmuyorum. Deminki yorumlar da hem düşündürücü, hem güldürücü, hem de konuyu daha iyi kavramanızı sağlayan güzel yorumlardı fark ettiyseniz. Hiç bakan gitmedi mi?
Ben enerji işini biraz iyi bilen biriyim. O yüzden izlerim, bakarım ama haberciyim. Bir şeyin tarafı olmam. Çünkü ben ne tarafım, ne candaşım, ne yandaşım. Ben gazeteciyim, kamuoyunu bilgilendirmekle görevliyim.
Tabii.
Eğer dağıtımda siz döviz cinsinden ihale yapıp TL cinsinden para toplamalarını bekleyip borç ödenmesini istiyorsanız, kur da zıplamışsa o iş gider mi? Gitmez. O yüzden gelin biz devlet ve siyaset ilişkisine şöyle bir bakalım.
Evet.
Sizin bu forumda devlet ve siyaset ilişkisinde en çarpıcı nokta neydi? Türkiye'de siyasi partiler demokratikleşmeye gerçekten inanıyor mu? Bu kadar net soruyorum size.
Evet. Şimdi biz bu forumda 23 Ekim 2021'de yaptığımız bu forumda 3 başlık altında konuları ele aldık. Anayasal ve siyasal gelişmeler, hukuk, demokrasi ve insan hakları, üçüncü konumuz da devlet, idare ve kurumlar oldu. 3 başlık altında. Mehmet Alkan, profesör doktor. Ersin Kalaycıoğlu, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, profesör doktor. Çok önemli isimler. Sami Selçuk gibi profesör doktor, eski Yargıtay birinci başkanı. Murat Karayalçın örneğin moderatördü. Çok güzel isimler vardı. Şimdi
mutlaka
hepsini tek tek
çıkan sonucu söyleyin bana. Sonuç.
Şimdi yani bir hepsi adına konuşmak istemem. Bütün bunları biz bir dergide topladık. İkinci Yüzyıl Forumları diye bir dergi çıkarttık ve bütün konuşmaları fotoğraflarıyla birlikte bu derginin içine koyduk. Burada biz şunu ifade ettik. Genel bir fikir olarak da ortaya çıkmış olabilir. Türkiye geçmişi ve tarihsel deneyimiyle, devlet ve demokrasi birikimiyle, ekonomik ve sosyal yapısıyla, askeri gücü ve diplomasi yeteneğiyle içinde bulunduğu coğrafyanın en güçlü ve en ileri ülkesidir diye kabul ediyoruz. Öyle görüyoruz ki öyle zaten. Ve bu gücünün en önemli kaynağını da Cumhuriyet değerlerinde buluyoruz. Cumhuriyet'in çıkış değerlerinde, kuruluş değerlerinde buluyoruz. Aslında birçok şeyin cevabı orada var. Kamu özel işbirliği hangi ölçüde nasıl olacak? Hepsi var aslında o dönemde. Ya da Türkiye'de bakın oy hakkının tartışıldığı 1921-22 yıllarını düşünün. Oy hakkı tartışılıyor. Hiçbir etnik grubun oy kullanmaması öyle bir tartışma bile olmuyor. Hiçbir mezhebin oy kullanmaması bir tartışma konusu olmuyor. Yani toplumun tamamının hatta kadınların da oy kullanması gerektiği o dönemde savunuluyor. Kadınlar hariç toplumun bütün kesimlerinin, erkeklerin tabii ki yani oy kullanması hakkı veriliyor ama 1934'te kadınlar da veriliyor. Yani Cumhuriyet yola çıkarken vatandaş kabul ederek yola çıkmış. Bu aslında demokrasiyi de daha kuruluş döneminde bile içselleştirdiğimizi gösteriyor.
Birden araya gireceğim. Kadınlar dediniz. Ayrıca sorduğum soruyu unutmuyorum. Siyaset, Türkiye'de demokrasiye siyasi partiler inanıyor mu? Ben bu soruyu önemserim. Yerel yönetimler yasası ne zaman çıktı?
1930.
Evet. O günden bugüne kaç kadın belediye başkanı oldu Türkiye'de? 150 kadın. Bu nasıl demokrasiye inanmak? Bu nasıl Türkiye'deki kadın, erkek, nüfus aşağı yukarı aynı, fırsat eşitliği? Ben pozitif ayrımcı bir kadınım. Bu kadar açık ve net. Bu nasıl demokratik bir yolculuk sizce?
Şimdi tabii demokrasinin sosyolojik de bir temeli var Melih Hanım. Yani şunu söylüyoruz bazen. Atatürk döneminde meclisteki kadın sayısı bugünkü kadın sayısından daha fazlaydı diyoruz. Aslında bu Atatürk'ün kadınlar lehine bir pozitif ayrımcılık yapmasıyla ilgili. Fakat süreçleri demokratik olarak yürüttüğünüz zaman da ortaya demokratik sonuçlar çıkmayabiliyor. Ben hatta bu konuda doktora tezi yapmayı düşünüyordum. Bizim Profesör Doktor Sencer Hayata hocayla bunu değerlendirmiştik beraber. Onun fikirlerine başvurmuştum. Dedi ki devlet, yani demokrasi ve yetkinlik arasında nasıl bir ilişki var diye bir tez yazalım dedik. Yetkinlikten kastım yani bir işi iyi yapmak ama öte tarafta da demokratik olduğunda da hani iyi yap. Şimdi demokrasinin özü aslında şu: ortak akıl en doğruyu bulur. Bu varsayıma dayanıyor demokrasi. Peki ortak akıl en doğruyu bulmuyorsa ne olacak? Yani demokratik bir seçim yapıyorsunuz, hiç kadın çıkmıyor. Ne olacak yani? Şimdi demokratik de bir seçim yapıyoruz. Yani herkes sandığın başına gidiyor, oyunu kullanıyor.
Ama şuna itiraz yine edeceğim. Etmek zorundayım. Ön seçim yapan partinizde sandıktan çıkan kadınların en son listelere yerleştirildiğini çok iyi bilen biriyim ben. Sandıktan çıkmayanların da 1-2-3 diye sıralandı. Yani siyasi partilerin demokrasiyi içselleştirmesi çok temel bir konu. Tabii. Ya da kadına aksesuar gibi sunmaları. Olmaz böyle bir şey.
Şimdi tabii demokrasi konusunda siyasi partilerin biraz da öncü rol üstlenmesi lazım. Dolayısıyla... Aynen. Toplumun sosyolojisi eğer kadını öne çıkarmıyorsa bile siyasi liderlerin bu konuda dediğiniz gibi biraz daha pozitif ayrımcılık yaparak kadınları biraz daha öne çıkarması lazım. Şimdi kadın kolları var biliyorsunuz. Kadın kotası meselesi devreye girdi. Cinsiyet kotası deniyor. Bunlar siyasal katılım araçları olarak kadınları siyasete katma bakımından düşünülmüş araçlar ama bence bu araçlar daha zenginleştirilmeli, daha farklı yollar
tespit edilmeli. Çok katılıyorum size, çok önemli.
Ben bir 90'lı yıllarda bir parti tüzüğü üzerine çalışırken 95 gibi şeyi düşünmüştüm. Bir araştırma okumuştum. Kadınların siyasete katılamamasının en önemli engellerinin bir listesi yapılmış. En büyük engel çocuk bakımı. %70 diyor. Kadınlar çocuklara bakmak yüzünden evde çocuk bakımı ev işleri yüzünden siyasete katılamıyorlar.
Aynı kadınlar yine araya giriyorum. Ben de Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile birlikte gönüllü olarak çalışırım. 1986'da kurulmuş Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri. Orada bir program var. Dar gelirli kadınlar ve mülteci kadınlar üzerine yürüyen bir proje. Tüm kadınlar kooperatif, çünkü 200 kadın kooperatifi için çaba harcıyoruz. Kadınlar üretime de bu yüzden giremiyor. Çocuklarına bakacak kimse bulmadıkları için.
Evet. Bu bende şunu çağrıştırdı. Bu kreş veya çocuk odası. Örneğin partilerde bir odayı çocuk odası olarak hazırlasak nasıl olur acaba? Yani ilçe örgütüne daha sık mı gelirler? Siyasi çalışmalara katılırken çocuk yuvasına çocuk bırakması, yani ilçe örgütü içindeki çocuk odasına çocuğunu bırakması biraz katkı sağlar mı diye. Fakat tabii çok zengin, yaratıcı düşünmek lazım bu konuda. Ve işte kanun çıkaralım, orada da madde koyalım, her parti ilçe örgütüne birer tane çocuk odası koysun gibi olacak bir şey değil bu. Ama buna benzer bakarsınız, bir ilçe başkanı kendi ilçesinde ortam, parti ilçe örgütünün genişliği, büyüklüğü, ortamı uygunsa şey yapabilir. Yani orada bir çocuk odası ayarlayabilir. Buna benzer basit de olsa, küçük de olsa, bizim Beylikdüzü ilçe örgütü üyesiyim ben. Ekrem Başkanımızın da olduğu dönemden beri biz hep şöyle yapmıştık. 2010'lardan beri fotoğraf çekilir biliyorsunuz siyasi liderlerle insanlar. Her zaman ön tarafa kadın arkadaşları oturttuk. Yani makamı şeyi ne olursa olsun, dedi ki ilk sırada ya da fotoğrafın, bir topluluğun fotoğrafı çekiliyorsa ortada hep kadınlar olsun istedik. Bu basit küçük bir şey olabilir ama kadın görünürlüğünü, kadınların merkezi pozisyonunu bu şekilde sunalım istedik. Yani bunu bir propaganda anlamında değil de günlük hayata nüfuz etmiş bir şey olarak.
Yani
istedik.
Bir ülkenin nüfusu şimdi 84.6 milyon olduk. Ortalama nüfus 3.3, yani hane içinde 25 milyon hane var. Her yıl 500 bin kişi boşanıyor. 500 ile 700 bin kişi arasında kişi evleniyor. 500 bin kişi ölüyor. Bir ay sonra bu istatistikler de gelecek. Son durumu görmek istiyorum ben. Hal böyle olunca Türkiye'de siyasetteki dönüşümü ve değişimi de çok iyi izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ekonomiye geleceğim ama benim kafa taktığım konulardan biri göç meselesi. Siz de bu konuyla çok ilgilisiniz.
Evet.
Ama ben kent kırsalına kafayı takmış bir gazeteciyim. Çünkü 60'tan bu yana göç, göçün getirdiği çeperler, gecekondulaşmayla başlayan hareket, bir tarafta yükselen işçi sınıfı ve sendikal örgütlenme, diğer taraftan Türkiye'de ekonomik modelin değişmesiyle birlikte başlayan farklı bir süreç ve geldiğimiz noktada boşalan köyler. Kent kırsalında insanlar, bunun üzerine yaptığınız bir çalışma var mı?
Bizim tabii onun üzerine yaptığımız bir çalışma yok ama toplum başlığı altında yapacağımız çalışmada aslında değineceğimiz başlıklar bunlar. Özellikle göç.
Türk siyasetinin göç olgusu, değişimini ve dönüşümü aslında kent kırsalı üzerinden şekilleniyor. Ve hiçbir bir siyasi parti bugüne kadar bu konuyla ilgili bir çalışma yapmadı. Ben de hayret ediyorum. Çünkü tarımdan çıkışın tek anahtarı kent kırsalıyla devletin barışmasından geçiyor. Başka türlü çıkamayacağız işin içinden. Her neyse, biz dönelim bu konuyu, ben takip edeceğim. Şu ekonomik forumu odaklanalım.
Siz yalnız bizim vakfa bayağı bir sempatiyle bakmaya başladınız. Aslında bu görüşlerinizle vakıf bünyesi içine almak çok isteriz Melih Hanım burada.
Ben
canlı yayında
topluma çok inanırım. Parti ayrımı gözetmem. Her kesimden, her düşünceden insanın yaratacağı katma değerin beni zenginleştireceğine inanırım. O yüzden de bulabildiğim tüm sivil toplum örgütlerinde herkesi dinleyen biriyim.
Evet.
Buyurun.
Şimdi biz ikinci forumumuz, hani dört forum yapacağız, evet, demiştik. Evet. Birincisi devlet ve siyasette. Şimdi ikincisi ekonomi üzerine. Biz burada da 1923 Türkiye İktisat Kongresi'nin 100. yılına doğru Türkiye ekonomisi diye bir başlık attık ve onun altına 3 tane başlıkla panel koyduk.
Araya gireyim. Hı. İkinci Cumhuriyet demiyoruz buna, değil mi?
Yok, ikinci Cumhuriyet.
Siz ikinci Cumhuriyet'i pek sevmiyorsunuz galiba.
Şimdi ikinci Cumhuriyet lafı tabii bir kavramsal, yani onun çağrıştırdıkları var. Aslında ikinci Cumhuriyet deyince işte 90'larda gelişen bir tartışma vardı biliyorsunuz. Biz onun dışındayız. Yani bu burada ikinci yüzyıl, o da ikinci Cumhuriyet değil, ikinci yüzyıl zaten bu. Hı hı. Burada açık mesajımız da zaten belli. Yani Cumhuriyet yüzyılını tamamladı. İkinci yüzyılına doğru geçiyor. Böyle yüzyıl, on yıl, yüz yıl, elli yıl gibi başlıklar bir tür nedir? Bir muhasebe ve geleceğe doğru bir öngörüler, temenniler, onların ortaya konduğu dönemlerdir. Bu muhakkak artarak da yapılacak. Bizim dışımızda da yapılacaktır muhakkak. Biz belki biraz daha ön almış olduk. Yani ikinci Cumhuriyet kavramıyla bizim bu ikinci yüzyılın hiçbir ilişkisi yok.
Peki ikinci yüzyılı şimdi, açıklayın bize. Şimdi merak bizim, ettim ben.
Bizim forumumuzda sabah oturumunda Profesör Doktor Bilsay Kuruç bir açış konuşması yapacak. Bilsay Hoca'yı zaten biliyorsunuz. Evet. Ben de kendisinden 20. yüzyıl dünya iktisat tarihi dersleri almıştım Ankara Siyasa Bilgiler'de. Yani Ankara'da yaşıyor olsam yine alırdım. Bir kere daha alırdım. İkinci öğleden sonraki kısmı da açılış konuşmasını Profesör Doktor Şevket Pamuk yapacak.
Ekonomi tarihi.
Evet. Biz daha çok tarihsel boyutunu hani onlardan isteyeceğiz. Ve onlardan 100 yıllık sürece nasıl baktıklarını, buradan aldıkları dersler ya da burada gördüklerinden yola çıkarak ikinci yüzyılla ilgili ne düşündüklerini anlatmalarını istedik. Bunları hazırlıklarını yapıyorlar. Çok güzel bir sunum olacağına inanıyorum. Sonra biz birinci sabah oturumunda dünya ekonomisini önce bir masaya yatıralım dedik. 20. yüzyılda kalkınma yaklaşımları ve Türkiye. Küresel ekonomi politikte değişim ve Türkiye. 21. yüzyılda küresel ekonomik sistemin siyasal dinamikleri nedir? Ve kalkınma söyleminde ekolojinin giderek artan ağırlığı dört başlık altında işte Ahmet İnsel, Ziya Önüş, Evren Balta, Fikret Adaman, ünvanlarını söylemiyorum aslında, izleyiciler hepsini tanıyor.
Evet.
Onlar da dinliyorlarsa kusura bakmasınlar bundan dolayı hızlı olmak bakımından. Önce bir dünya ekonomisini ve dünyadaki gelişmeler içinde Türkiye'yi anlatan bir oturum olacak bu sabah oturumu. Öğleden sonra ekonomik yapıya döneceğiz Şevket Pamuk'un konuşmasından sonra. Burada da sanayileşme, yenilik politikaları ve dijitalleşmeyi konuşacağız. Tarımsal yapıdaki dönüşüm ve tarım politikalarını konuşacağız. Büyümenin nasıl finanse edileceği çok önemli bir konu. Bunu konuşacağız. Ve mega projelerin finansmanı, bir de bunu konuşacağız. Bu bir sorun alanı olarak giderek ortaya çıkmaya başladı. Burada da Gülay Şenesen, Erol Taymaz, Halis Akter, Gülçin Özkan, Uğur Emek gibi isimler var. Hı hı. Siz muhakkak bu isimleri tanıyorsunuz.
Biliyorum hepsini, evet. Tanıyorum.
Son olarak ekonomik yapıyı masaya yatırdıktan sonra kalkınma sorunlarına geleceğiz. Kalkınma kavramı giderek ortadan kalktı. Her ne kadar bugün iktidardaki parti adını Kalkınma Partisi olarak da Adalet ve Kalkınma Partisi hani isim olarak kullandı ama kalkınma politikaları aslında uzunca bir süredir
devre dışı.
Devre dışı kalk, yani literatürde de devre dışı, sadece siyasal alanda değil.
Doğru.
Çok da iddialı konuşmak istemiyorum sizi tanıdığım için, yani birikiminizi bildiğim için.
Hayır, sağ olun ama doğru. En iyi kalkınmacılardan biri Kemal Derviş'ti dünyada, yani sayılı. Ne değil.
Evet. Kalkınma sorunları konusunda bir üçüncü oturum yapacağız. Burada da kalkınma sürecinde gelir dağılımındaki değişim, buna bir bakacağız. Türkiye'de iş gücü piyasasının yapısal sorunlarına bakacağız. Bu çok önemli.
Emek piyasası.
Evet. Yoksullukla mücadele politikaları ve temel gelir konusuna bir gireceğiz.
Ayşe Buğra mı var?
Evet. Ayşe Buğra konuşacak. Ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, yani kadın...
Benim, bizim konu.
Evet, yani bunun iktisadi temelleri üzerine biraz konuşacağız. Yani sadece kadınları koruyalım falan, hayır, boyutuyla değil, eksik bırakılan bir konu çünkü bu. Buradaki isimler de Şemsa Özar, Öner Günçavdı, Haluk Levent, Ayşe Buğra ve İpek İlk Karacan. Evet.
Aa, Haluk Levent?
Profesör Doktor Haluk Levent.
Levent, tamam, onu
İsim
açalım.
Benzerliği olmasın Bilgi Üniversitesi'nden.
Evet, Bilgi
çok
Üniversitesi.
Değerli bir hocamız.
Evet.
Dolayısıyla böyle üç oturumluk dünya ekonomisi içinde Türkiye, Türkiye'nin ekonomik yapısı ve kalkınma sorunlarımız gibi üç başlık seçtik. Burada bu forumların, konuşmacıların ve konuların belirlenmesinde doçent doktor Ümit İzmen'den yararlandık. Evet. Ondan yararlandık.
Evet, sevgili arkadaşım Ümit.
Çok çok faydası.
Elinize emeğinize sağlık, çünkü sizi dinlerken ne düşündüm biliyor musunuz?
Evet.
Çok ne uzun düşündünüz? Süredir hep şu soruya yanıt arıyorum. Türkiye sanayisi, tarımı, hizmetlere hepsini bütün olarak düşündüğümde bu üretim modellemesinin dönüşüme ihtiyacı var. Lig atlamamız gerekiyor. Sınıf atlamak için, tabii, sıçramak için ve insan kaynağını doğru kullanmak için bakış açısının değişmesi gerekiyordu. Siz burada bunu yapacaksınız yani.
Yapmaya çalışıyoruz. Yani burada dediğim gibi, çünkü çok ağır bir konu. Bu bir sivil toplum
örgütünün... Hiç ağır bir konu değil, harika bir program bana göre.
Melih Hanım,
bir anda heyecanlandım
güzel.
Yani.
Tabii. 19 Şubat'ta, yani yaklaşık 2 hafta sonra cumartesi günü yapacağız. Önümüzdeki cumartesi değil, sonraki cumartesi yapacağız. Bizi dinleyenleri mutlaka bekliyoruz. Vakfın web sayfasına, sosyal medya hesaplarına girsinler. Orada daha detaylı bunları not alamadılarsa, arabada falan dinliyorlarsa... tekrar gözden geçirebilirler. Oralarda var bu program. Şimdi şu da var. Tabii ben Bangladeş'e gitmiştim bir iş vesilesiyle. Biraz önce sizle dışarıda da yayın öncesi de biraz konuştuk. Ona girmek istiyorum. Bangladeş'te ülke sunumu yapıyor. Tabii oradaki yatırımcıları, biz de yatırımcı avukat olarak ben oradayım. Oradaki kamu görevlileri. Bu arada asgari ücretten söz ettiler. 113-112 dolar gibi bir dolar üzerinden bir tarif yaptılar. Geçenlerde baktım 95 dolara düşmüş Bangladeş'te. Dünyanın en yoksul 5 ülkesinden biri. Türkiye'ye bakıyorsunuz 220-230 dolar civarında diyorlar. Yani Türkiye'deki asgari ücret Bangladeş'in 2 katı seviyesinde. 2 katı. Eğer bu rakam doğruysa, ben bir iktisatçı değilim, çok iddialı da konuşmak istemem. Ama öyle görünüyor. Şimdi Türkiye'deki iş gücüne bakıyorsunuz, %40'ı asgari ücret alıyormuş ama %70'i asgari ücrete yakın ücret alıyormuş. Bu ne demek Melih Hanım?
Yoksul.
Ülkenin %70'i
yoksul.
Bangladeş'in 2 katı bir gelir seviyesiyle yaşıyor.
Yani Türkiye'nin %70'i açlık sınırının altında yaşıyor demek. Açlık, yoksulluk demek. Siz Türkiye'yi Çin, Avrupa'nın Çin'i yapacağız diyordunuz. Ben de hep şu tezi savundum. Bu tedarik fırsatçılığı yapıyoruz ya, pandeminin bize getirdiği fırsatı avantaja çevirmek istiyoruz. Güzel, yapalım. Hiç buna karşı çıkmam ama Türkiye'yi Avrupa'nın Çin'i yapacağız diye Bangladeş'le Afganistan arasında bir yere oturuyoruz. Ben bunu kabul edemem.
Evet.
Şimdi niye önemsedim bu programı? Sona doğru geliyoruz. İlk yüzyılda 1950'den sonra hep kriz yaşadı bu ülke. Ben bu programa bakınca kişisel olarak da görüşünüzü almak isterim.
Evet.
Ya biz krizlerle mi vedalaşacağız? Bunu diyebilir miyiz?
Yani biz bir reçete, tılsımlı bir şey tabii sunmayı düşünmüyoruz ama ortak akıl hani her zaman doğruyu mu verir? Aslında biraz onu da kanıtlamaya çalışıyoruz.
Ben
burada
bunu bu toplantı, forum bittiğinde Türkiye yeni bir kalkınma programıyla emek piyasasına düşmanlık yapmadan ve hakları vererek katma değerli üretimle dijital dünya avantajını da kullanarak krizlerle vedalaşabilir mi? Bunun emarelerini açıkçası görmek isterim,
evet,
ama şimdi duralım. Niye? Günün yazısını gelin birlikte dinleyelim, sonra birlikte veda edelim.
Tamam.
Günün yazısı. Necati Doğru, Sözcü, elektrikte puantajlama. Foça'da yaşayan emekli doktorun evine elektrik faturası geçen ay 200 lira geldi. Bu ay fatura 1070 liraya çıktı. Evet, her üründe olduğu gibi elektriğe de acıtıcı zam yapılmıştı. Faturayı en küçük ayrıntısına kadar incelemeye aldılar. Şaşırdılar, çok bozuldular, açıkça soygun. Elektrik dağıtım şirketi faturayı puantaj saatine vidalamış. Puantaj saati tarifesi 1.09 liradan 3 liraya çıktı. En yüksek zam bu tarifeye bindirildi. Elektriğin kilowatt saatini EPDK'nın en fahiş fiyat bindirdiği saat 17 ile 22 arasındaki %300'e kadar çıkan zamlı tarife üzerinden kesmişler. Bu yüzden herkesin evine, iş yerine gelen faturalar çok yüksek çıkıyor. Uyan Türkiye, puantajlama kölesi yapıldın. Uyanmazsan soygun sürecek. Mahalleye, haneye, iş yerine, fabrikaya elektriği taşıyan hat tekti. Elektriği taşıyan hat yine tek kaldı. Dağıtım şirketi sayısını artırarak rekabet doğacak, elektrik ve doğalgaz bu rekabet sonunda sözüm ona ucuzlayacaktı. Bırakın ucuzlamayı, kar yağdı, Isparta şehri 3 gün donma derecesinde kar altında elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım imtiyazını alan şirketin işini iyi yapmadığı ortaya çıktı. Rekabet yalandı. Fatura vur abalıya, halka kesilecekti, kesildi. Kur arttı, fatura da arttı. Çünkü özel şirketler dağıtım imtiyazını alırken iktidara dışarıdan borç bulup peşin ödeme yapmışlardı. Bu paranın tamamı faiziyle birlikte elektriği kullanan vatandaştan çıkacaktı. İşte çıkıyor. Günün yazısı.
Elektrik faturanıza baktınız mı? Ne kadar elektrik faturası?
330 lira geldi.
Ne kadar geliyordu?
160-180 arasında geliyordu. 330'a çıktı.
Peki eşiniz ne zaman çamaşır makinesini kullanıyor? Ya da 17 ile 22 saatler arasında ne yapıyor? Dikkat ettiniz mi? Evde iş yapılıyor mu o saatte?
Yani pek evde duramadığım için, geç vakit gittiğim için, ama tabii evde elektrik kullanılıyor ister istemez. İstanbul'da yaşıyoruz sonuçta. Yemek yapılıyor, çamaşır makinesi,
mutlaka
buzdolabı.
Ona dikkat edin, çünkü biz buradan veda ederken halkı uyaracağız. Size teşekkür ediyoruz. 3 ayrı tarife var. Sabah başlıyor saat 17'ye kadar. 17-22 arası. Siz akşam saati ucuz olur düşüncesiyle, farkında olmadan en yüksek tarifenin aldığı saate denk gelebilirsiniz, uyaralım. Bir de 22'den sabah 6'ya kadar olan tarife var. O yüzden lütfen haklarınızın farkına varın, bilinçli olun. Bizden bugünlük bu kadar. Çarşamba günü yine birlikteyiz. Sağlıcakla kalın. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim Melih
Hanım. Ben teşekkür ediyorum.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.